Ayrım 15, sayfa 165. Mahalle baskısına karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Sosyal uyum deneyi. Ne kadar bağımsız beyinlisiniz? Bilirsiniz, toplumun çoğunluğu çoğunlukla çoğunluğa uyar. Bazılarımız çoğunluğun paylaştığı hatalı düşünceleri göremez, bazıları görür ama söylemez. Siz gündelik hayatınızda yaygın ama yanlış bir şeyle karşılaştığınızda ne yapıyorsunuz? Patronunuz saçmalarken susar mısınız, yoksa kendi fikrinizi açıkça söyler misiniz? Bir bayram ziyaretinde eşinizin ailesi akıl dışı bir fikri tüm hararetiyle savunurken "aman ağzımızın tadı bozulmasın" deyip görmezlikten mi gelirsiniz? Aşkta ya da kariyerde kendi isteklerinize göre mi, çevrenizin kanaatlerine göre mi yaşarsınız? Hepimiz bazen çevremizdeki çoğunun düşünceleriyle çatışırız. Yaygın yanlışlar karşısında bazılarımız inanmasa da uymayı, bazılarımız kayıtsız kalıp ölü taklidi yapmayı, bazılarımız eleştirip meydan okumayı seçer. Siz hangi yolu daha çok kullanıyorsunuz? Sosyal uyum deneyi. Dışlanma korkusu insana neler yaptırabilir? Swarthmore Üniversitesi Psikoloji Profesörü Solomon Asch, 1955'te grup baskısının insanların kararları üzerindeki etkisini incelemek ister. Asch, bunun için çalışılmadık bir deney tasarlar. Sayıları 7 ile 9 arası kişiden oluşan bir aktör grubu oluşturur. Oyuncular bir odaya alınır ve aynı masada yan yana oturtulur. Asch oyuncularına soruları nasıl cevaplayacaklarını önceden öğretir. Buna göre 18 sorudan 12 tanesini bilerek yanlış yanıtlayacaklardır. İlk 3 soruyu doğru cevaplayacaklardır. Bu bölümde etrafında 8 kişinin oturduğu bir masa fotoğrafı yer almakta. Deney başlarken bütün bunları bilmeyen bir kişi, denek olanı, grubun içine alınacaktır. Hileden habersiz denek, cevap verme sırasında sondan ikincidir. Amaç, grup baskısının gücünü ölçmektir. Cevabı bariz olan sorulara oyuncular yanlış cevap verince deneyin ne yapacağı izlenecektir. Denekler teker teker organize grubun içine alınır. Asıl amacı anlamasınlar diye kendilerine göz testi yapılacağı söylenir. Sorulara sesli cevap vermeleri istenir. Denek diğerlerinin de kendisi gibi göz testine geldiğini sanmaktadır. Ve efsane deney başlar. Göz göre göre yanlış cevap vermek. Tüm katılımcılara 2 adet kart gösterilir. Birinci kartta bir tane ana referans çizgisi, parantez içinde standart çizgi bulunmaktadır. İkinci kartta ise bu ana çizginin kıyaslanacağı 3 farklı karşılaştırma çizgisi vardır. Tüm gruba bu karşılaştırma çizgilerinden hangilerinin ilk çizgiyle aynı boyda olduğu sorulur. 18 sorunun tamamı bu soru tipinin farklı versiyonlarıdır. İlk sorulara oyuncuların tamamı sırayla doğru cevap verir. Ancak 3. sorudan sonra işin rengi değişmeye başlar. Oyuncular göz göre göre yanlış cevap vermeye başlar. Bu bölümde 2 ayrı şekil vardır. Bir dikdörtgenin içinde standart çizgi var. İkinci şemanın içinde ise 3 tane farklı boyutlarda karşılaştırma çizgileri bulunmakta. İkinci şemadaki karşılaştırma çizgilerinden ikincisi standart çizgiyle aynı boydadır. Mesela yukarıdaki şekil gösterilir ve sorulur. Sağdaki 3 çizgiden hangisi soldaki çizgiyle aynı boyda? Karşılaştırma çizgilerinden ikincinin aynı boyda olduğu, birinci ve üçüncü çizginin daha kısa olduğu açıkça görülmektedir. Ancak oyuncuların tümü bir ve üçüncü çizgilerin soldaki çizgiyle aynı boyda olduğunu sesli olarak ifade eder. Katılımcı şaşkınlıkla etrafına bakınır. Şimdi ne tepki vermelidir? Çoğunluğun verdiği yanıta mı uymalı, yoksa kendi fikrini mi söylemelidir? Kendi gözlerinize mi inanırsınız, başkasının sözlerine mi? 123 farklı kişi tek tek grubun içine alınarak aynı deneye tabi tutulur. Her katılımcının davranışı ayrı ayrı gözlemlenir, yanıtları değerlendirilir. Ortaya çıkan tablo şaşırtıcıdır. Katılımcıların %75'i çoğunluğa uyup cevabı manipüle edilen 12 sorunun en az birine yanlış cevap verir. %5'i 12 sorunun hepsinde çoğunluğa uyup yanlış cevap verir. Sadece %25'i çoğunluğun verdiği yanlış cevaptan etkilenmeyip soruları doğru yanıtlar. İşte bu grup insanlığın umududur. Eş sonuçları görünce şaşırır. Doğru cevap bu kadar belliyken nasıl böyle bir sonuç çıkabildi? Daha ötesi, Amerika gibi bireyselliğin yüceltildiği kültürde sonuç böyle çıkıyorsa dünyanın geri kalanında durum nedir? Tek başına doğru söyler, grup içinde şaşar. Acaba insanlar çubukları gerçekten görememiş olabilirler mi? Bunu test etmek için kontrol grubu oluşturulmuş. Tek tek 750 kişiye sorulmuş, sadece 3 yanlış cevap çıkmış. Oysa üzerinde grup baskısı kurulanlar soruların %32'sine yanlış cevap vermiş. %75'i en az bir kez gruba uymuş. Tek başına duru bir şekilde gerçeği görebilen insanlar grup içine alındıklarında algı ayarları bozulmuş. Eş, uydumculuğun derin dinamiklerini anlayabilmek için deney sonrasında katılımcılarla tek tek konuşmuş. Çoğu grubun diğer üyeleri tarafından dışlanmaktan ve alay edilmekten korktukları için böyle davrandıklarını dile getirmiş. Bazı katılımcılar grubun yanlış cevap verdiğini bildiği halde göze batmamak ya da aptal görünmemek için diğerleriyle aynı cevabı verdiğini itiraf etmiş. Bazıları önce grupla fikir ayrılığı yaşadığını fakat sonra en çok verilen cevabın doğru olduğuna kendini inandırdığını açıklamış. Çok az sayıda katılımcı ise yanlış cevap verdiğinin farkında bile olmadığını söylemiş. Algıları çoğunluğun fikri doğrultusunda oluşmuş. Genel olarak katılımcılar gördüklerinden çok duyduklarına göre davranmış, grup fikrine uymak için kendi duyu, tecrübe ve bilgilerine ihanet etmiş. Sürü psikolojisi algı ayarlarınızla oynayabilir. En az bir yanlış veren katılımcıların oranı %75. Bu göz ardı edilemeyecek bir rakam. Eş bunu sosyal çarpıklık olarak niteler. Bu çarpıklık 3 düzeyde gerçekleşmektedir. 1. Algı çarpıklığı. Kişi grup baskısı yüzünden stres yaşar ama nasıl bir etki altında kaldığının pek de farkında değildir. Çoğunluğun verdiği cevabın doğru olduğuna gerçekten inanır. Bu yüzden kendisi de aynı cevabı verir. Sosyal etki algısının özünü çarpıtmıştır. Bu kategorideki katılımcı çok azdır. 2. Yargı çarpıklığı. Kişinin entelektüel özgüveni düşüktür. Bu yüzden kendi düşüncelerine şüpheyle yaklaşır. Algısının yapısında bir bozulma olmadığı halde çoğunluğa katılır. Kendi düşüncelerinden emin olmadığı için kendi algısının yanlış, diğerlerinin haklı olduğuna inanır. Katılımcılar genelde bu kategoridedir. 3. Eylem çarpıklığı. Kişinin gerçeklik algısında ve yargısında bir değişiklik olmamıştır. İki çizgi arasındaki farkı net olarak görmektedir ama başkaları tarafından uyumsuz, uyum bozan veya seviyesi düşük görülüp dışlanmaktan korktuğu için içinden inanmadığı halde onlarla aynı cevabı verir. İçinden inanmadığı halde çevreye uymanın beyindeki izleri tespit edilebiliyor. 2005'te Atlanta Emory Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmada eş deneyinin beyindeki karşılığı incelendi. Katılımcıların beynine MR cihazı takıldı. sosyal çarpıklığın türüne göre beynin farklı bölgelerinin aktif olduğu görüldü. Kişi algı çarpıklığı yaşarken, yani gerçekliği çarpıttığının farkında bile olmadığında beynin arka lobu aktif haldedir. Bu kısım görsel algıdan, hayal ve hafızadan sorumludur. Kişinin gerçeklik algısı bozulmamışsa, yani çoğunluğun verdiği cevapta bir terslik olduğunu farkındaysa, beynin mantık yürütme ve karar vermeden sorumlu ön lobları çalışmaktadır. Asansöre binince ne yöne bakıyorsunuz? Eş, büyük yankı uyandıran sosyal uyum deneyinden sonra bir televizyon programı için özel bir deney hazırlar. Deneyde bir asansöre gizli kamera yerleştirilir. Asansöre binecek kişilerden sadece biri katılımcıdır, diğerleri oyuncudur. Asansöre binince normalde ne yaparız? Düğmeye basarız ve yüzümüzü kapıya döneriz. Deneydeki katılımcı da öyle yapar. Fakat kendisinden sonra asansöre binen kişiler, yani oyuncular, düğmeye bastıktan sonra yüzlerini duvara çevirirler. Kaçıncı kata geldiklerini göremeyecek şekilde ters yönde dururlar. Bu tuhaf durum karşısında kendisini rahatsız hisseden katılımcı, saate bakmaya, kafasını kaşımaya başlar. Bunları yaparken de yavaş yavaş çoğunlukla aynı yöne doğru dönmektedir. Belli bir süre sonra o da tamamen yüzünü duvara döner. Hangi kata geldiklerini göremeden bekler. Sürü psikolojisi bir kez daha galip gelmiştir. Peki bu uydumculuğun altında yatan psikoloji nedir? Genellikle insanoğlu toplum içinde sivrilmek istemez. Dışlanmamak için normal görünmeye çalışır. El alem ne der korkusu onu saçma kararlar almaya itebilir. Onun için mantıksız kararları almak göze batmaktan daha az korkutucudur. Kahkaha efekti bir mahalle baskısı mıdır? La Trobe Üniversitesi'nden Michael J. Plato, TV şovlarında gülme efekti kullanılmasıyla sosyal uyum arasındaki ilişkiyi araştırmış. İnsanlar izledikleri bir şovda gülme efekti varken mi, yokken mi daha çok gülüyorlar. Ayrıca bir şovu arkadaş grubu ile izlemenin yalnız izlemekten farklı olup olmadığını da incelenmiş. Deneye toplam 60 kişi katılmış. Sonuca göre komedi programlarındaki gülme efekti insanların gülme sayısını ve uzunluğunu artırıyor. Grup halinde izlemek tek başına izlemekten daha fazla gülmeyi sağlıyor. Arkadaş grubundaki bir kişinin gülmesi toplu kahkahayı tetikliyor. Bu da gösteriyor ki sadece korkuya dayalı mantıksız davranışlarımız değil, sempatiye dayalı eğlence anlayışlarımız da sosyal uyumla ilişkili. Ortak korkulara ve ortak keyiflere rasyonel olamasalar da uyum sağlıyoruz. Tarih boyunca az gelişmiş çoğunluk çok gelişmiş bireylere karşıydı. Hepimizin hayatında, kendi derin doğrularımızda, çevremizdeki yaygın yanlışların ters düştüğü bir an gelir. İnsanlık tarihi, sınırlayıcı çoğunluk ile özgürlükçü bireylerin çatışma yükleriyle doludur. Galileo, dünyanın güneşin etrafında döndüğünü söylediği için suçlanır. Sokrates, toplumun yaygın yanlışlarını eleştirdiği için ölüm cezasına çarptırılır. Hezarfen Ahmet Çelebi, uçma denemesi yaptı diye boynu vurulur. Mevlana çok sevdiği bir dostunun cenazesinde müzikle sema yaptığı için dönemin tutucu din adamları tarafından aforoz edilir. Steve Jobs ilk masaüstü bilgisayarını Henry Ford ilk seri otomobili üretmek için paraya ihtiyaç duyduğunda başvurdukları tüm bankalar tarafından reddedilirler. Burada ilginç olan geçmişin öncü insanlarının bugün mantıklı görünen fikirleri için dışlanması değildir. Daha ilginç olan şey, bugün bu insanların hikayelerini okuyup o dönemki çoğunluğa gülenlerin kendi gündelik hayatlarında kendi çağının öncülerini dövmeye devam etmesidir. Eski çağların tutucularını gülünç bulan insanlar, kendi çağının tutucuları olarak davranmakta bir tutarsızlık görmezler. Tutucular, başka toplumların ve eski devirlerin hatalı düşüncelerini gayet net görebilirken, kendi toplumlarının güncel olaylarına baktıklarında aynı tutuculuğu sergileyip adeta akıl tutulması yaşarlar. Jonathan Swift, dünyaya bir dahi geldiğini şuradan anlayabilirsiniz. Bütün ahmaklar ona karşı birleşmiştir, der. Bu sözü Facebook sayfanızda yazın, beğenen kişilerin diğer beğenilerine bakın, kendi çağının bazı dahilerini linç eden gönderiler bulacaksınız. Sonuç olarak toplumsal baskılar yüzünden her dahi biraz başka çağların ve başka toplumların çocuğudur. Baş eğdirmenin bin bir biçimi var. Çok gelişmiş bireylerin, az gelişmiş olan ama çoğunluğu oluşturan kitleler tarafından disipline edilmesinin bin bir biçimi vardır. Özgün ve öncü ruhlular bazen parasız bırakılarak, bazen iletişim kurulmayarak, bazen hapiste cezalandırılarak, bazen alkışlanmayarak süreye uydurulur. Yükseklerde uçanlar diptekilerin gözüne küçük görünür diyen Nietzsche, bağımsız beyinleri şöyle uyarıyor. Başkaları tarafından çok sık alkışlanıyorsan kendi yolundan gitmiyorsun demektir. Toplum tarafından anlaşılamamak, yadırganmak, dışlanmak sadece ünlülerin sorunu değildir. Bir şirket toplantısında yenilikçi bir fikir ortaya atan, ezbere dayalı bir sınıfta sıra dışı bir soru soran, ailesinin alışık olmadığı bir kariyer planı olan herkes çevre baskısının tehdidi altındadır. Uymayan ötekileştirilir. Özellikle bizim gibi bireyci değil, kolektivist toplumlarda genellikle küçük yaşlardan itibaren sorgusuz sosyal uyum teşvik edilir. Akranıyla uçmayan kuşun sesi havadan değil, tavadan gelir. Sürüden ayrılanı kurt kapar, popüler atasözlerimizdir. Politikacılarımız günde 5 kez milli birlik ve beraberlik içinde kalıbını kullanırlar. Eğitim sistemi ise başlı başına sürüye uydurma sistemidir. Az gelişmişlik sürüleşmeyi, sürüleşme az gelişmişliği besler. Steve Jobs, etrafınızda olup biten ve adına hayat dediğiniz her şey, sizden daha akıllı olmayan insanlar tarafından tasarlanmıştır, der. Söz konusu sosyal baskı ve uydumculuk tavrı az gelişmiş bir ülke, aile veya şirkette yaşanıyorsa ilerlemeyi engelleyen güçlü bir mekanizmaya dönüşecektir. Bir yerde çoğunluk az gelişmişse ve kararları onlar belirliyorsa orası az gelişmiş kalmaya devam edecektir. Çünkü bu yolla az gelişmişlik sürekli kendini yeniden üretecektir. Sürdürülebilir geri kalmışlığın temeli budur. O halde az gelişmiş bir aile, şirket veya ülkenin ilerlemesi, yenilikçi ve bağımsız düşünebilen fikri hür, vicdanı hür, cüzdanı hür, öncü beyinlere bağlıdır. Öncülerin hikayesi, özünde yaygın yanlışlara karşı yalnız doğruların savaşıdır. Bu açıdan az gelişmiş bir ülkede çok gelişmiş olmak, kendi doğrularını yaygın yanlışlara karşı savunurken buz kıran gemisi gibi ilerlemeyi göze almaktır. Mahalle baskısına nasıl karşı koyarsınız? Neden çoğu insan kendi içsel doğrularını izlemek yerine uyumu seçer? Çünkü kendi olmak cesaret ve mücadele ister. Uyum ise düşünmeksizin yaşama imkanı verir. İnsanı entelektüel yükten kurtarır. Uyum bir tür zihinsel konformistliktir. Bu yüzden çoğu insan tarafından tercih edilir. Öte yandan her uyum zamanla bir kişilik bölünmesi, öz saygı kaybı ve iç isyan yaratır. Kişi kendi gözünde karaktersizleşmeye başlar. Emerson, sürekli sizi değiştirmeye çalışan bir dünyada kendiniz olabilmek en büyük başarıdır, der. Bu kıskaçtan kurtulmanın ilk adımı bununla mücadele etmeye karar vermektir. İkinci adım ise şu anda yaptığınız gibi bu sosyal kuşatma sistemini iyice tanımaktır. Baskı araçlarını ve söylemlerini tanımak, nasıl etkilendiğinizin farkında olmak güçlü bir başlangıç noktasıdır. Uyum baskısına direnebilmek için üçlü ve güçlü bir yapı gerekir. Karakteriniz, kabiliyetiniz ve kariyeriniz üzerinde sistematik bir şekilde çalışırsanız kendi kendine yetebilir hale gelirsiniz. Kendinizi geliştirdikçe başarınız, başarınız arttıkça imkanlarınız, imkanlarınız arttıkça kendiniz olma cesaretiniz artar. Doğru yapılandırılmış bir başarı sizi güçlendirip özgürleştirir. Bunun dışında başka nelere dikkat edebilirsiniz? 1. Aktif azınlık olun. Eğer tek tip düşünen insanlardan oluşan bir grubun içine girecekseniz, azınlık statüsünde olacaksınız demektir. Bu tür durumlarda en etkin korunma yolu tutarlı ve aktif olmaktır. Doğruluğundan emin olduğunuz ilkelerinizi ısrarla savunun. Araştırmalara göre aktif azınlıklar özgüvenlerinden ve duruşlarından ödün vermediklerinde zaman içinde çoğunluk tavrını sorgulamaya başlıyor. 2. Söz alan ilk kişi siz olun. Çevre baskısıyla karşılaşacağınızı düşündüğünüz bir ortamda yapılacak en akıllıca hareket grupta söz alan ilk kişi olmaktır. Bu hem özgüveninizi artırır hem de gruptakilerin sizi lider olarak görmesini sağlar. Ayrıca karşı grupta sizin gibi düşünüp o anedeki sesini çıkaramayanlar varsa onları kendi tarafınıza çekebilirsiniz. Ön alan entelektüel üstünlük kurar. 3. Masanın başına geçin. Tek tip düşünen insanlarla çevrildiğiniz ortamlarda masanın başına oturmaya çalışın. Bu pozisyon vücut dili araştırmalarına göre bir otorite figürü olarak algılanmanızı sağlayabilir. Lider olarak algılanırsanız diğerlerinin düşüncelerine daha kolay yön verebilirsiniz. 4. Rol modelinizi seçin. Özgüvenine hayran olduğunuz, toplum baskısına boyun eğmeyen, köhne tabuları deviren bir rol model belirleyin. Bu menüde kimler var? Mustafa Kemal Atatürk, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Mandela. 5. Bir dünya görüşü geliştirin. Size sunulan bir düşünceyi doğru kabul etmeden önce eleştirel açıdan bakın. Alternatif bakış açıları neler olabilir? Sürekli başkalarının düşüncelerini, paylaşımlarını beğenirken kendi özgün fikirlerinizi geliştirmeye zamanınız kalmayabilir. Kendinize bir dünya görüşü geliştirin. Hangi konuda, neye, niçin inanıyorsunuz? Sistematik argümanlar geliştirin. Entelektüel donanımınız gelişince sosyal manipülasyonlara karşı savunma sistemleriniz hazır olacaktır. 6. Destekçilerinizi örgütleyin. Uyum deneyinin sonuçları çok ilgi çekince birkaç versiyonu da yapılmış. Bir versiyonda katılımcının yanına bir destekçi arkadaş verilmiş. Bu kişiye deney boyunca doğru cevabı vermesi söylenmiş. Destekçi doğru cevap verdiğinde grup yanlış cevap verse de katılımcı destekçi ile birlikte doğru cevabı vermiş. Ondan güç almış. Destekçi olmayan duruma göre yanlış cevap oranı 1/4 oranında azalmış. 6. sorunun ardından destekçi de oyuncularla birlikte yanlış cevap vermeye başlayınca katılımcının yanlış cevabı da derhal artmaya başlamış. Başka araştırmalarda gösteriyor ki azınlıklar arasındaki aktif bir işbirliği özgüveni yükseltiyor. Ünlü araştırmacı Sergei Moscovici deneylerinde iyi örgütlenmiş, zeki, cesur ve aktif bir azınlığın mahalle baskısını kolayca kırabildiğini defalarca kanıtlamıştır. 7. Niceliğe değil, niteliğe inanın. Deneyin bir başka versiyonunda gruptakilerden tümü değil de sadece bir oyuncu yanlış cevap verirse ne olacağı araştırılmış. Bir kişi de katılımcının cevabı değişmiyor, bağımsız hareket etmeye devam ediyor. Eğer iki kişi sürekli yanlış cevap verirse katılımcılar %13,6 oranında yanlış cevap veriyor. 3 oyuncu yanlış cevap vermeye başlayınca uyum oranı hızla yükselip %31,8 oranında yanlış cevap veriliyor. 3'ün üzerinde ise ciddi bir artış olmuyor. Grup büyüklüğü belli bir noktaya kadar 3 kişiye kadar etki ediyor. Onun ötesinde fark yaratmıyor. 8. Sosyal statü tuzağına düşmeyin. Eşin araştırmasına göre bir grupta bizden daha yüksek sosyal statüde birileri varsa onların fikirlerine daha çok katılma eğilimi gösteriyoruz. Kendimizden daha bilgili, güçlü ve etkili bulduğumuz kişilerin düşüncelerini, düşüncenin içeriğinden bağımsız olarak daha çok onaylıyoruz. Bunun bilincinde olmak daha objektif bir değerlendirmenin önünü açabilir. 9. Uyumsuz olmak için uyumsuz olmak da bir uyumdur. Orijinalliği ve marjinalliği ile ünlü Lady Gaga, "Farklıyım diye bana gülüyorsunuz ya, ben de size gülüyorum çünkü hepiniz aynısınız," diyor. Diğer yandan sırf uyumsuz olmak için uyumsuz olmak da bir tür sosyal uyumdur. Franny ve Zoe eserinde J.D. Salinger, "Bohem bir hayat ya da çılgınca şeyler yapmak da uyumun başka bir biçimidir," derken bunu anlatıyor. Sırf marjinal olmak uğruna şuursuzca davranmak da özgüven değildir. 10. Eleştirilerinizi yazılı iletin. Deneyin bir versiyonunda denekten cevabını sözlü değil, yazılı iletmesi istenmiş. Görüşünü yazılı ilettiğinde daha bağımsız davranabildiği görülmüş. Uyma oranı anlamlı ölçüde azalmış. Çoğu insan için olumsuz şeyleri yüz yüze gelmek zordur. Bu yüzden yazılı bir şekilde ifade etmek bağımsız düşünmeyi kolaylaştırabiliyor. Siz de bu bilgiyi kullanabilirsiniz. Her insanın iki imajı vardır. İç imajı ve dış imajı. İç imaj bizim kendimizi nasıl gördüğümüzle ilgilidir. Dış imaj ise başkalarının bizi nasıl gördüğüyle ilgilidir. Mahalle baskısı dış imajın iç imajı ezmesidir. Bu yüzden kişi kendi gerçeğini de doğru algılayamaz. Çünkü kendisini başkasının gözüyle görmektedir. Başka insanlar üzerindeki imajımıza tapınmamız ne kadar yanlışsa, ona tamamen kayıtsız kalmak da bir o kadar zararlıdır. Bu durum, profesyonel imaj yönetimi konusunda biraz bilgi sahibi olmamız gerektiğini gösteriyor. Bir sonraki araştırmamız da ilk izlenimlerin gücü ve kişisel imajımız hakkında. Bu araştırma, Bahar Eriş tarafından özetlenmiş, Mümin Sekman tarafından yorumlanmıştır. Ayrım 15 sonu, sayfa 179.